Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şeyden önce Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Furkan suresinin 61 ila 63. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gökte burçları kılan, onların içinde bir aydınlık ve nurlu bir ay var eden Allah ne yücedir. O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır. Öğüt alıp düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için. O, Rahman olan Allah'ın kulları, yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendilerine muhatap oldukları zamanda selam derler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun kıymetli dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün Hicri Şemsi 1 Azer 1404, Hicri Kameri 1 Cemazelahir 1447 ve Miladi Takvimle 22 Kasım 2025 Cumartesi. Bu akşamki yayında akşam haberleri ve günün siyasi yorumunun ardından sırasıyla İran'ı Keşfet Podcast'i, İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar ve Hidayet Hadisi adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyiciler, ben Susen Kolipur. Bu akşamki haberleri ve günün siyasi yorumunu sizlere sunacağım. Önce önemli haberlerin başlıklarıyla başlıyorum. Irakçı komşular İran'ın dış politikasında önceliktir dedi. Tahran ve Duşanbe arasında siber güvenlik ve telekomünikasyonda deneyim paylaşımı anlaşması. Birleşmiş Milletler Afganistan'da 13 milyon çocuğun sağlık krizi giderek ağırlaşıyor diye bildirdi. İsrail rejiminin Güney Lübnan'a İHA saldırısı. Ve UNIFIL 1701 sayılı kararın uygulanması Lübnan'ın egemenliğine saygı için önemlidir diye bildirdi. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı, İran dış politikasında komşu ülkelerin imkanlarından yararlanmanın önemine işaret ederek şöyle dedi. Daha fazla ekonomik ve ticari etkileşimlerin oluşması için bölgesel diplomasi politikasını uygulamaya çalışıyoruz. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Rakçi, komşu ülkelerle diplomasi geliştirilmesinin önemini ve Dışişleri Bakanlığı'nın bu alandaki çabalarına dikkat çekerek, son bir yıl veya 14 ayda komşu ülkelerle diplomatik ilişkilerin çok yüksek düzeyde olduğunu, bu çerçevede İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın Afganistan dışında tüm komşu ülkelere seyahat ettiğini ve geçmişe kıyasla çok daha iyi bir anlayışın ortaya çıktığını söyledi. Irakçı İran'ın komşularıyla ilişkisinin çok iyi olduğunu belirterek, elbette ekonomik açıdan hala tüm kapasite kullanılmamaktadır. Bu konunun çözüm amacıyla son dönemde bölgesel diplomasiye başladık. Çünkü İran'ın komşu ülkeleri, İran'daki komşu bölgelerle çok iyi imkanlara sahiptir ve bu bölgelerle iyi ticari ilişkiler kurabilirler dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı ile Tacikistan Devlet Telekomünikasyon Hizmetleri Başkanı iletişim ve siber güvenlik alanındaki ikili işbirliğini görüştüler. Elektronik İletişim Gelişimi Küresel Konferansı kapsamında Bakü'de gerçekleştirilen görüşmede Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı Seyyid Settar Haşimi ve Tacikistan Devlet Telekomünikasyon Hizmetleri Başkanı Esfendiyar Sayyullah İran'dan Tacikistan'a internet trafiği ithalatı ve uluslararası dolaşım, roaming alanındaki işbirliği gibi konuları ele aldı. Sayyullah, siber güvenlik alanında deneyim paylaşımının ve bilgi teknolojisi uzmanlarının eğitiminin önemini vurgulayarak, bu işbirliğinin Tacikistan'daki iletişim hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağını ifade etti. İki ülke temsilcileri dijital teknolojiler ve siber güvenlik alanındaki işbirliğini genişletmeye hazır olduklarını belirttiler. Daha önce Sayyullah, Dijital Dönüşüm, Perspektifler ve Çözümler Konferansı'nda Tacikistan hükümetinin telekomünikasyon pazarında sağlıklı rekabet için uygun koşullar sağlamaya çalıştığını ve özel sektör ile modern altyapının iletişim hizmetlerinin kalitesini artırmada kilit rol oynadığını söylemişti. Birleşmiş Milletler'in Afganistan'daki gönüllü ekibi, ülkede çocukların sağlık krizinin giderek ağırlaştığı konusunda uyarıda bulundu ve 12,9 milyon çocuğun bulaşıcı hastalıklar tehdidi altında olduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler gönüllü ekibi yayımladığı bildirdi, Afganistan'daki çocukların sağlık durumunun endişe verici olduğunu, 12,9 milyon çocuğun kızamık ve diğer bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskiyle karşı karşıya bulunduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Programı kapsamında faaliyet gösteren bu ekip, diğer Birleşmiş Milletler kurumlarıyla birlikte Afganistan genelinde savunmasız çocuklara sağlık hizmeti sunarak krizle mücadele etmeye çalıştıklarını vurguladı. Bildirdi ayrıca Afgan çocuklarının sağlık hizmetlerine erişiminin hayati olduğu ve ciddi şekilde güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Bu uyarı, Dünya Sağlık Örgütü'nün yılbaşından bu yana Afganistan'da 55 binden fazla şüpheli kızamık vakasının kaydedildiğini ve bu hastalık nedeniyle çoğu çocuk olmak üzere 357 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamasının ardından geldi. Lübnan medyası, Siyonist rejim ordusunun Güney Lübnan'a yönelik bir insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Raset haber ağı, Siyonist rejim ordusuna ait bir İnsansız hava aracının Güney Lübnan'daki Zotareli Şarkiye köyünde bir araca iki füze ile saldırdığını bildirdi. Saldırının ardından bölgeye ambulansların sevk edildiği ve ilk raporlara göre saldırıda bazı kişilerin yaralandığı belirtildi. Siyonist rejim 1 Ekim 2024 tarihinde Lübnan'a yönelik saldırılarını başlatmış ve 2 ay sonra 27 Kasım Çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda ateşkes imzalamıştı. Ancak korsan rejim bu ateşkesi sürekli olarak ihlal etmeye devam etmektedir. Ateşkes anlaşmasına göre İsrail rejimi askerlerini 60 gün içinde Güney Lübnan'dan çekmek zorundaydı. Ancak uluslararası hukuka aykırı şekilde askerlerini bölgedeki 5 stratejik noktada tutmuş ve bölgeyi terk etmemiştir. Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Barış Gücü UNIFIL komutanı Lübnan'ın egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne tam saygının 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararının uygulanmasında ilerleme kaydedilmesi için temel bir unsur olduğunu söyledi. UNIFIL komutanı Diodato Abagnara, Lübnan ordusuna verilen desteğin devam edeceğini vurgulayarak ülkenin egemenliği ve birliğine saygının, istikrarın sağlanması ve 1701 sayılı kararın uygulanması için hayati önemde olduğunu belirtti. Komutan, Lübnan'ın birliği ve egemenliğine saygının kalıcı istikrar şartlarının oluşturulması açısından da temel bir konu olduğunu ifade etti. Abagnara, Güney Lübnan'da istikrarın sağlanmasında ortakları olan Lübnan ordusuna desteklerini sürdüreceklerini ayrıca, Lübnan ordusunun ülkenin güneyindeki çeşitli bölgeleri tam olarak konuşlandırılmasının devlet otoritesinin güçlendirilmesinde önemli bir adım olduğunu vurguladı. Bundan önce de Birleşmiş Milletler'in yargısız infazlarla ilgili özel raportörü, İsrail'in Lübnan'daki sivillere yönelik saldırılarını savaş suçu olarak tanımlamıştı. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, İsrail'in ateşkesin başlamasından bu yana Gazze şeridinde 300'den fazla Filistinliyi şehit ettiğini ve bölgeye ulaşan insani yardımların hala yeterli olmadığını açıkladı. Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarının son dalgasında Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 11 Ekim'den bu yana 300'den fazla Filistinlinin şehit olduğunu ve 760'dan fazlasının yaralandığını bildirdi. Örgüt, İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, tüm sivillerin, sağlık çalışanlarının ve sağlık merkezlerinin korunması çağrısında bulundu. Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nin açıklamasına göre İsrail işgalci güçleri 11 Ekim'de Ateşkes Anlaşması'nın uygulanmaya başlanmasından 19 Kasım'a kadar 393 ateşkes ihlali gerçekleştirdi. Siyonist rejimin 2 gün önce yeniden başlattığı saldırı dalgası ise en az 28 kişinin şehit olmasına yol açtı. Sınır tanımayan doktorlar ayrıca çarşamba gününden itibaren el ve ayaklarında, başlarında mermi yaraları ve kırıklar olan kadın ve çocukların tedavisine başladıklarını belirtti. Birleşmiş Milletler'in yargısız infazlarla ilgili özel raportörü İsrail'in Lübnan'daki sivillere yönelik saldırılarını savaş suçu olarak nitelendirdi. Birleşmiş Milletler özel raportörü İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını Birleşmiş Milletler Şartı'nın 1701 sayılı Güvenlik Konseyi kararının ve Lübnan'ın egemenliğinin ihlali olarak değerlendirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı dün ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail rejiminin saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralananlara ilişkin yeni veriler yayımladı. Bu istatistiklere göre ateşkes anlaşmasının uygulanmaya başlanmasından bu yana şehit sayısı 331'e, yaralı sayısı ise 945'e ulaştı. Güney Lübnan'da konuşulu Birleşmiş Milletler Barış Gücü UNIFIL sözcüsü de kısa süre önce ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail rejimi tarafından Lübnan hava sahasının 7300 kez ihlal edildiğini açıkladı. Sözcü ayrıca 1701 sayılı kararın uygulanması ile ilgili tüm ateşkes ihlallerini içeren UNIFIL raporunun Güvenlik Konseyi'ne sunulduğunu belirtti. Kuveyt, İsrail'in nükleer programı üzerinde uluslararası denetim uygulanmasının gerekliliğini vurgulayarak uluslararası toplumu, bu rejimin nükleer tesislerini Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın kapsamlı denetim rejimi altına almaya çağırdı. Viyana'daki uluslararası kuruluşlarda Kuveyt'in daimi temsilcisi Talal Fassam, Batı Asya'daki herkes nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına bağlıdır ve kapsamlı denetim anlaşmasını uygular. Ancak İsrail şimdiye kadar nükleer tesisleri üzerinde uluslararası denetimi reddetmektedir, dedi. El Fassam, İsrail işgalci rejiminin Batı Asya'da nükleer ve kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge oluşturulmasına yönelik her türlü ciddi adım veya girişime karşı çıktığını belirtti. Kuveyt'in Viyana'daki Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi İsrail işgalci rejiminin nükleer kapasitesinin bu mesele çözülene kadar ajans ve ilgili kurumların gündeminde kalması gerektiğini vurguladı. El Fassam bu meselenin Batı Asya'da nükleer ve kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölge oluşturulmasına zemin hazırladığını ve bölgesel ile uluslararası düzeyde güvenlik ve barışın güçlendirilmesine katkı sağladığını ifade etti. Kıymetli dinleyiciler, akşam haberlerimizi dinlediniz. Sevgili dinleyiciler, bu akşamki siyasi yorumumuz Neden Washington, Avrupa'nın Ukrayna'nın zafer umudunun hayalini görüyor başlığı altında. Amerika Başkanı Yardımcısı, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'nın Rusya ile savaşta zafer kazanacağına dair umudunu hayalperestçe değerlendirdi. Pars Today'in haberine göre Amerika Başkanı Yardımcısı J.D. Vance sosyal medya platformu X'te şöyle yazdı. Ukrayna'ya askeri yardımların artırılması ve Rusya'ya yönelik yaptırımların şiddetlendirilmesi yoluyla Kiev'in çatışmalarda galip gelmesi fikri sadece bir hayaldir. Vance şöyle ekledi. Daha fazla para verirsek, daha çok silah gönderirsek veya yaptırımları sertleştirirsek zaferin yakın olduğu düşünülüyor. Oysa barış, hayal dünyasında yaşayan diplomatlar veya siyasetçiler tarafından değil, akıllı ve gerçekçi kişiler tarafından sağlanır. Amerikalı yetkili, Amerika'nın Ukrayna'da barış için sunduğu 28 maddelik planın eleştirmenlerini, ya plan hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan ya da sahadaki gerçekleri anlamayan kişiler olarak nitelendirdi. J.D. Vance, her çözüm önerisinin çatışmanın iki tarafı olan Rusya ve Ukrayna için kabul edilebilir olması gerektiğini ve amacının çatışmaların yeniden başlaması ihtimalini en aza indirmek olduğunu vurguladı. Amerika Başkanı Yardımcısı Avrupa'nın Ukrayna'nın zaferine dair umudunu hayali buluyor. Çünkü Avrupalıların savaşın sahadaki gerçeklerinden uzak analizler yaptığını ve bu umutların gerçek dışı varsayımlara dayandığını düşünüyor. Vance defalarca Avrupa'nın Ukrayna savaşına bakışının aşırı iyimser ve gerçek dışı olduğunu vurgulamıştır. Bu bağlamda Amerika Başkanı Yardımcısı Amerika'nın önerdiği barış planına yönelik eleştirileri hayal dünyasında yaşamak olarak tanımladı ve birçok Avrupalı siyasetçinin sahadaki gerçekleri görmezden geldiğini söyledi. Vance'e göre Avrupa'nın Ukrayna'nın kesin zaferine dair umudunu gerçek dışı kılan birkaç temel neden vardır. Ukrayna'nın askeri gücünün aşınması. Yaklaşık 4 yıllık savaşın ardından Ukrayna ordusu personel, teçhizat ve mühimmat sıkıntısı yaşamaktadır. Bu zayıflıklar uzun süreli savaşın sürdürülmesini zorlaştırmakta ve kesin zafer ihtimalini azaltmaktadır. Dış yardıma aşırı bağımlılık. Ukrayna batının mali ve askeri desteği olmadan savaşı sürdüremez. Vance'e göre bu yükün esasen Avrupa tarafından taşınması gerekir. Çünkü Washington artık ağır maliyetlere katlanmak istememektedir. Rusya'nın yenilgisinin imkansızlığı. Rusya hala büyük bir askeri ve ekonomik güçtür ve savaş alanında tamamen yenilmesi olası değildir. Dolayısıyla Avrupa'nın Rusya'nın tamamen geri çekileceği yönündeki beklentisi gerçek dışıdır. Barış anlaşmasının zorunluluğu. Vance her barış planının hem Ukrayna hem de Rusya için kabul edilebilir olması gerektiğini vurguluyor. Ona göre mutlak zafer hayalinden ziyade katliamın durdurulması ve Ukrayna'nın asgari düzeyde egemenliğinin korunması daha önemlidir. Kıymetli dinleyiciler, akşam siyasi yorumumuzu dinlediniz.
İran Radyo Podcast. İran Radyo Podcast bu kez İsfahan'ı meydanların ve kubbelerin kalbinden başlayarak canlı ara sokaklarına kadar görüyoruz. Görkemli geçmişiyle hareketli bugünü birleştiren şehrin özlü bir anlatımı. Bizimle kalın, dünya mirası ve kadim çalışanların yanında nesve cihan, yani dünyanın yarısının gerçek yüzünü keşfedelim. Siz değerli dinleyicilerimize selam ve saygılar. İran'ı Keşfet Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu kez yine İsfahan'dayız. Her adımda geçmiş ile bugünü zarafetle birbirine bağlayan şehir. Nakşe Cihan meydanından firuze renkli kubbeleri eski çalışanlardan hala tarih kokan ara sokaklarına kadar. Bu bölümde hem İsfahan'ın dünya mirası ve ünlü yapılarının kalbine uğruyoruz. İmam Camii, Şeyh Lütfullah Camii, Ali Kapı Sarayı ve Çehel Sütun Sarayı gibi isimlerin parladığı yerleri hem de şehrin canlı yaşamına hareketli çarşılardan Colfa ve Kayseriye'deki canlı anlatımlara kadar. Bizimle kalın, çünkü bu özlü ve etkileyici anlatımla İsfahan'ı kartpostallardan öteye taşıyoruz. Her taşında ve her motifinde bir hikaye barındıran, her köşesiyle İran'ı yeniden keşfetmeye çağıran bir şehir. Ancak bu heyecan verici serüvene başlamadan evvel sizi iranradio.ir bölü.tr web sitesi adresindeki web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye davet ediyorum. Orada çeşitli ücretsiz podcastlere erişebileceksiniz. Herhangi bir yorum veya öneriniz varsa bunları bizimle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Yorumlarınızın bize yol gösterici ve ilham verici olacağından emin olabilirsiniz. İsfahan her köşesiyle göz alıcı ve güzelliğe dalmanın keyfini izleyiciyi tattıran büyüleyici bir şehirdir. Tarihi bir şehir ki modernlik tüm gösterişi ve pırıltısıyla onun özgünlüğüne, medeniyetine, sanatına, yaratıcılığına, zarafetine ve güzelliğine üstünlük sağlayamamıştır. İsfahan ki ona Nesve Cihan yani dünyanın yarısı da deniyor. Sanatsal ve tarihi eserlerle doludur. Nakş-ı Cihan Meydanı, İmam Cami, Siyosi Pol, Gözlü Köprü, Hacı Köprüsü, Marnan Köprüsü, İspan Ulu Camii, Sey Camii, Şeyh Lütfullah Camii, sallanan minare anlamında olan Minare Comban, Güvercin Kulesi, Çaharbak, Abbasiç Geçidi, Atik Meydanı, Çehesutun Sarayı, İsfahan Ateşkede, Ali Kapı Sarayı, Heşbeyt Sarayı, Van Kilisesi, Çaharbak Medresesi, Abbasi Oteli bu eserlerin en belirgin örneklerindendir. Kültürel miras uzmanlarının aktardığına göre İsfahan eyaletinde 22 binden fazla değerli tarihi ve kültürel cazibe noktası tespit edilmiştir ve bunlardan 1165 eser İran'ın ulusal listesine de kaydedilmiştir. UNESCO'nun en önemli faaliyetlerinden biri dünya mirası kayıtlarıdır. Bu liste orman, dağ, gölet, çöl, türbe, yapı, kompleks ya da şehir gibi kültürel ve doğal mekanları kapsar ve bu yerler benzersiz önem ve değerleri nedeniyle UNESCO Dünya Mirası Komitesi tarafından seçiliyor. İran'da da pek çok eser ve yapı dünya mirası olarak tescillenmiştir ve bunların bir kısmı İsfahan'da da yer alıyor. İsfahan'da UNESCO tarafından tescillenmiş ilk tarihi yapı Nakş-ı Cihan Meydanı'dır. O meydanın güzelliği ve kendine özgü mimarisi ilk bakışta her ziyaretçinin gözünü kamaştırıyor. Oldukça eski bir geçmişe sahip olan meydanın inşasında yaklaşık 400 yıl geçmiştir. İsfahan'a seyahat etmiş çoğu kişiyi düşünmeden şehrin en görülmeye değer yerlerinden birini söylemlerini de isterseniz büyük bir kısmı ilk seçenek olarak Büyünlü Meydanı da anacaktır. İsfahan'da neredeyse tüm yollar Nakş-ı Cihan Meydanı'na çıkar. Tarihi ve özgün atmosferiyle büyük bir meydan, mimarisiyle gözlere büyüleyen bir yapı. Bu meydan İsfahan'ın en özel turistik noktalarından biri sayılır. Nakş-ı Cihan başlı başına bir dünya gibidir. Bu meydanda alışveriş yapabilir, fayton gezintisinin tadını çıkarabilir, güzel fotoğraflar çekebilir, meydandaki kafelerden birinde kahvenizi yudumlayabilirsiniz ve başka bir köşesinde serin, hoş kokulu bir falude ile cenneti andıran bir lezzet ile tanışabilirsiniz. Ayrıca meydanın çevresindeki İsfahan otellerinden birini rezerve ederek günün her saatinde bu güzel meydanı seyretme imkanına sahip olabilirsiniz. Nakş-ı Cihan günümüzde İmam Meydanı adı ile de biliniyor ve İsfahan'ın gezilecek tarihi yerlerinden oluşan bir kompleksi barındırıyor. Meydanın çevresinde Ali Kapı Sarayı, Şeyh Lütfullah Camii, İmam Camii, Kayseriye Kapısı, Kayseriye Çarşısı, Polo olarak bilinen Çevgen, Çoğan Kapıları, Tevhidhane gibi birçok cazibe noktası yer alıyor. Gün batımı ve gece saatlerinde bu meydan eşsiz bir güzelliğe bürünüyor. Nakş-ı Cihan Meydanı dik dörtgen biçimindedir ve uzunluğu 560 metre, genişliği ise 160 metredir. Meydanın çevresinde iki katlı 200 dükkan bulunuyor. Ayrıca Ali Kapı Sarayı, İmam Camii, Şeyh Lütfullah Camii ve Kayseriye Kapısı bu dik dörtgenin dört kenarının ortasında konumlanmış durumda. İsfahan, Safeviler döneminde İran'ın başkenti olmadan evvel bu meydanın yerinde Nakş-ı Cihan adında geniş bir bahçe bulunuyordu. Bu bahçe, Timurlu ve Akkoyunlu hükümdarlarının sarayları ve devlet binalarının bulunduğu yerdi. 1. Şah Abbas'ın hükümdarlığının başlarında meydanın yüzeyi eski Koşk Meydanı'ndan çok daha büyük ölçülerde düzeltilmiş ve burada da defalarca ışıklandırma törenleri ve havai fişek gösterileri düzenlenmiştir. Farklı kaynaklar meydanın bugünkü şeklini 1. Şahabbas döneminde Hicri Kameri 1011 yılında inşa edildiğini belirtiyor. Bu meydanın tasarımı İran Meydanı olarak da anılıyor çünkü çarşı, yönetim merkezi ve ibadet yeri cami gibi işlevleri bir araya getiriyor. Meydanın ortasında yer alan dünyanın en eski polo kapısı da mimari açıdan dikkat çeken unsurlardan biridir. Çoğumuzun da polo olarak bildiği İran'ın kadim oyun çevgen sporlarından biridir. Günümüzde küresel bir spor haline olan bu oyun tarihi boyunca krallar ve soylular arasında yaygın olduğu için kralların oyunu olarak tanınıyor. İran çevgeni UNESCO Dünya Mirası listesine kendi adına kaydettirmiş durumdadır. Nakşibendi Meydanı'nda yer alan yapılardan biri olan İmam Camii, Safeviler döneminden günümüze ulaşan en önemli camidir. Caminin inşasına Hicri Kameri 1020 yılında başlanmış. Son süslemeleri ise Hicri 1047 yılında tamamlanmıştır. Caminin kubbesi 52 metre yüksekliğinde, ana minareleri 48 metre, giriş minareleri ise 42 metre yüksekliğindedir. Bu caminin öne çıkan özellikleri arasında son derece zarif ve ustaca yapılmış çini süslemeleri, cami ile dört minaresi arasındaki mimari ve görsel uyum, meydanın kıble yönüyle olan eksen farkının giriş koridorlarında düzeltilmiş olması ve kubbe altındaki yankı etkisi yer alıyor. Nakşibendi Meydanı'nın diğer cephesinde ise Kayseriye Çarşısı bulunuyor. Bu çarşı İsfahan'ın tarihi dokusu içinde yer alıyor ve halı satıcıları ile el sanatları ustalarının faaliyet gösterdiği bir merkez olarak biliniyor. Çarşının girişi olan Kayseriye Kapısı Sultan-ı Çarşısı adıyla de anılıyor. Bu çarşı İsfahan'ın en büyük ve en görkemli tarihi yapılarından biri olmasının yanı sıra Safeviler döneminde alışverişin kalbi konumundaydı. Hicri Kameri 11. yüzyıl 17. yüzyıl miladi döneminde inşa edilmiştir. Kayseriye Çarşısı yüksek 2 katlı olarak inşa edilmiş. Üst kat ifaretlere ayrılmışken altı katta farklı meslek gruplarına ait dükkanlar yan yana sıralanıyor. Bu büyük ve görkemli çarşıdan başka çarşılar da doğmuş. Bunların bir kısmı hala aktif şekilde kullanılıyor ve çeşitli iş kollarına da ayrılmış durumda. İsfahan, İran'ın farklı dönemlerinde çeşitli hanedanlara başkentlik yapmış bir şehirdir. Bu durum, şehirde görkemli sarayların inşa edilmesine zemin hazırlamıştır. Bu saraylar arasında 3 tanesi İsfahan'ın en bilinen gezilecek yerleri arasında öne çıkıyor ve şehrin en önemli cazibe merkezlerinden sayılıyor. Alihapu Sarayı, İran mimarisinin başyapıtlarından biri ve İsfahan'ın en ünlü turistik noktalarından. Nakşibendi Meydanı'nın batı cephesinde yer alıyor ve Safeviler döneminde ait yapılardan biridir. Alihapu Sarayı'nın adı UNESCO Dünya Mirası listesinde İran'a ait eserler arasında geçiyor. Alihapu, 6 katlı bir yapı ve 48 metre yüksekliğinde. Katlara spiral merdivenlerle çıkılıyor sarayın alçı süslemeleri, zarif desenleri ve duvar resimleri eşsiz güzelliktedir. Zamanın zorluklarına rağmen bu detaylar hala sağlam şekilde korunuyor. Sarayın en üst katındaki süslemeler müzik odası ya da ses odası olarak bilinen salonda yer alıyor ve büyüleyici bir görünüme sahiptir. Şahabbas Alihapu'nun tasarısından da Nakşibendi Meydanı, polo oyunlarını ve gösterileri de izliyordu. Ayrıca burada devlet işlerini yürütüyor ve gerekli yasaları da çıkarıyordu. Saray aynı zamanda şahın özel konuklarını ağırlamak için de kullanılıyordu. Alıgapu Sarayı'nın en dikkat çekici güzelliklerinden biri, perspektif ve manzara ilkelerine göre her yönden farklı bir görünüm sunması. Önde bakıldığından iki katlı, yanlardan üç katlı ve arka taraftan da beş katlı gibi görünüyor. Ancak gerçekte yapı altı katlıdır. Alıgapu Sarayı'nın giriş eşiği mermerden yapılmış ve bu eşik, padişaha saygı ve ihtiram göstermek açısından önemli bir rol oynamıştır. Saraya girmek isteyenler bu noktada yere kapanıyor ve mermer eşiği öperek padişahın huzuruna çıkıyorlardı. Şeyh Lütfullah Camii, İran'daki en ünlü dini yapılar arasında yer alıyor ve aynı zamanda İsfahan'ın en çok ziyaret edilen noktalarından biridir. Bu cami birçok fotoğrafçının favori konusu olmuş durumda. Dış cephe ve krem tonlarındaki kubbesi herkesin ilgisini de çekiyor. Mimarisi süslemeleri ve Çinli işçiliği eşsiz güzelliktedir. Caminin kubbesi dünyanın en yuvarlak kubbesi unvanına sahiptir ve en güzel kubbelerden biri olarak kabul ediliyor. Şeyh Lütfullah Camii'ni İsfahan'daki diğer turistik yapılardan ayıran özelliklerden biri, kubbesinin yanında minare bulunmaması ve cami yapısında bir ibadet salonunun yer almamasıdır. Gizli bir tünelin varlığı, kubbedeki ışık geçişleriyle yapılan aydınlatma ve girişteki merdivenler, caminin mimarisinde dikkat çeken diğer detaylar arasında. Bu zarif yapı, göz alıcı güzelliği ve ince detaylarıyla özellikle gün ışığında dağda etkileyici bir görünüm kazanıyor. İsfahan'dan Nakşibendi Meydanı'nda yer alan bir diğer etkileyici mekan ise Bakırcılar Çarşısı'dır. Bu çarşı, Şah Abbas Safevi döneminden günümüze ulaşmış ve meydanın kuzeyinde Alıgapu Sarayı'nın hemen yanında konumlanıyor ve aslında bakır kapların da satış merkezi olarak biliniyor. Bakırcılar Çarşısı'nda bulunmak tuhaf ama büyüleyici bir müzik dinlemek gibi bir deneyim sunuyor. Çarşıda yürürken zihninizin kulaklarını açın ve seslerle uyumu yakalayın. Düzenli çekiş darbeleri, yüksek kemerlerde yankılanan rüzgar sesi, geçenlerin ayak sesleri ve aceleyle ilerleyen yük arabalarının tekerlekleri. Hepsi birlikte daha önce hiç duymadığınız bir ezgi yaratıyor. İşte İsfahan Bakırcılar Çarşısı'nın büyüsü bu. Nakşibendi Meydanı'nın batı cephesinden çıkıldığında ağaçlarla çevrili güzel bir cadde boyunca ilerleyince 40 anlamında olan Çeysutun Sarayı'na ulaşılıyor. Yaklaşık 67 bin metrekarelik alana sahip bu güzel bahçenin tam ortasında pek çok turistin görmek için İsfahan'a geldiği bir bina yer alıyor. Bahçenin ana kapısı olan Çeysutun Köşkü, Hicri Kameri 1057 yılında inşa edilmiştir. Sarayın revakı iki bölümden oluşuyor. Birinci bölüm, yüksek ve ahşap 18 sütun üzerine oturuyor. Ortadaki 4 sütun, 4 taş aslanın üzerinde yerleştirilmiştir. Bu aslanların oyma işçiliği öyle yapılmıştır ki, her iki aslan tek bir insan başını taşıyor gibi görünüyor. Sarayın ortasındaki havuzdan fışkıran su, dört köşede yer alan aslanların ağzından çıkıyor ve çevredeki küçük su kanallarındaki taş, fıskiyelerle birlikte yapıya özel bir serinlik ve canlılık katıyor. İkinci bölüm, biraz daha yüksek konumda ve Revak'ın giriş cephesine oluşturuyor. Bazı kaynaklarda buraya Aynan Salonu da deniliyor. Bu bölüm iki sütun üzerinde oturuyor ve tamamen yoğun ve detaylı bir ayna süslemeyle kaplanmış durumda. Küçük zarif desenli aynalar mozaik biçiminde yerleştirilmiştir. Bunların yanında büyük boyutlu ve tuğla biçimli aynalar da kullanılmıştır. Revak'ın tavanı ise çeşitli geometrik şekillerle çerçevelenmiş ince ahşap panolar içinde yer alan farklı resimlerle süslenmiştir. Mermer havuzun simetrik yansıması bu tavan süslemelerinde de görülebiliyor. Bu saray aslında 40 sütuna sahip değildir. Giriş Revak'ın tavanını taşıyan 20 sütunu bulunuyor. Ancak bu 20 sütunun çeyiz sütunun salonlarındaki yansıması önündeki havuzda 40 sütun görüntüsünü oluşturuyor ve böylece çeyiz sütun adını da kazanıyor. Saradaki resimler, aynalı süslemeler ve çini işleri İran'ın en seçkin sanatçıları ve mimarları tarafından büyük bir incelikte yapılmıştır. Nakşıcağan meydanından biraz uzaklaşıyoruz. Visvan şehir merkezinde sağlam ve zarif bir yapı olan Ulu Cami ile karşılaşıyoruz. Bu etkileyici yapı İran sanat tarihinden ve bu toprakların mimarları ile sanatçılarının emeğinden bambaşka bir hikaye anlatıyor. Bu cami İran'daki en güzel ve en eski dini yapılardan biri olarak biliniyor ve Atik Ulu Cami adı ile de anılıyor. İsfahan Ulu Camii başlangıçta kerpiçten inşa edilmiştir. Ancak tuğlanın dayanıklılığı, hızlı inşa süreci ve diğer bazı nedenlerle sonraki yenilemelerde tuğla kullanılmıştır. Çeşmeli kemerler, dört eyvanlı plan, giriş cepheleri, tuğla sütunlar ve farklı süslemeler, Horasani ve Razi üslupları ile bilinen İran tarihinin her döneminde özgü mimari tarzları bu camide uygulanmıştır. Ortaya çıkan eser yalnızca İran'daki camilere değil, diğer Müslüman bölgelerdeki yapılara da örnek teşkil ediyor. İsfahan Ulu Camii dikdörtgen biçimli bir yapıdır. Van avlusu 60 çarpı 70 metre ölçülerindedir. Cami içinde iki havuz bulunuyor. Biri ortada yer alan dörtgen havuz, diğeri ise kuzey kısmında yer alan çokgen bir havuzdur. Bu camide 10 giriş kapısı ve 14 mihrap yer alıyor. Mihraplardan 6'sı çiniden, 5'i taştan ve 3'ü alçıdan yapılmıştır. 4 eyvan yapının 4 kenarının ortasında inşa edilmiş ve bu alanlar padişahların katılımı, halkın ibadeti, namazların kılınması, öğrencilerin eğitimi ve hocaların ders vermesi için kullanılmıştır. İsfahan Ulu Camii'nde İran'ın farklı mimari üslupları da kullanılmış. Caminin her bölümünde farklı süslemeler ve gelenekçi teknikler uygulanmıştır. Bu detaylar yapının en önemli unsurları arasında yer alıyor. Camide birçok yazıt bulunuyor. Bu yazıtlar güzel süslemelerle, çeşitli yazı stilleriyle ve ayetler ile şiirlerle bezenmiş durumdadır. Amerikalı İran uzmanı Arthur Pop bu yapıyı ziyaret ettiğinde şöyle demiş: İsfahan Ulu Camii'ni görmeye gittiğimde ve kubbenin altında durduğumda tüm varlığımın bu kubbe ve cami tarafından ele geçirildiğini hissettim. O günden sonra defalarca bu camiye gittim ve kubbesini izledikçe hayranlığımı diri getirdim. İsfahan'a ve İran'a olan sevgim giderek arttı. İstiyorum ki bedenin bu kutsal toprakta defnedilsin. Atik Ulu Camii Hicri Şems'i 390 yılında dünya mirası olarak tescillenmiştir. Ermeniler İran'daki en büyük Hristiyan topluluğu olarak biliniyor. Bu topluluk ağırlık olarak Tahran, İsfahan, Tebriz, Urumiye ve diğer şehirlerde yaşıyor. İran'daki Ermeni nüfusu yaklaşık 100 bin kişi olarak tahmin ediliyor. Bu nüfusun yaklaşık 10 bini İsfahan eyaletinde, özellikle Colfa mahallesinde yaşamını sürdürüyor. İsfahan'ın Colfa mahallesi, Zayende Rud nehrinin güney kıyısında yer alıyor ve 400 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Colfa'daki Hristiyanlar Protestan, Ortodoks ve Katolik mezheplerinden oluşuyor. Mahallede 13 kilise inşa edilmiş ve her biri kendine özgü, etkileyici bir geçmişe sahiptir. Bu kiliseler arasında en önemlisi bugüne kadar tamamen sağlam kalmış ve her gün yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan halk arasından Veng Jolfa Kilisesi'dir. Tarihi kaynaklara göre bu kilise 2. Şah Abbas döneminde Jolfa Ermenilerinin bağışları ile inşa edilmiştir. Kilisenin çan kulesi hariç diğer bölümleri İran mimari geleneğine uygun şekilde yapılmıştır. Büyük kubbesi ise Safevi dönemi camilerinin kubbeleriyle birebir benzerlik gösteriyor. Ancak kubbenin altındaki resimlerde Rönesans dönemi İtalyan sanatının etkisi açıkça görülüyor. Bu kilisede kütüphane, çan kulesi ve matbaa bölümleri de yer alıyor. Ayrıca kilisenin müzesinde çok sayıda İncil sergileniyor. 7 dile çevrilmiş ve yaklaşık 7 gram ağırlığında olan dünyanın en küçük İncil'i bu kilisede muhafaza ediliyor. Muhterem dinleyiciler, İran'ı Keşfet Podcast'ının bir başka bölümünün de sonuna geldik. Bu bölümde dinledikleriniz İsfahan Hazinesi'nin yalnızca küçük bir bölümüydü. 22 binden fazla cazibe noktası ve 1765 ulusal tescilli eserle dolu bir eyalet. Her biri anlatacak bir hikayeye sahiptir. Gelecek bölümlerde bu canlı tarihin gizli katmanlarını da birlikte aralayacağız ve tarihi eşsiz ara sokaklarında sıradan bir geziden çok daha fazlasını da tecrübe edeceğiz. Görüş, öneri ya da yorumlarınızı İran Radyo web sitesinde ve sosyal medya hesaplarımızda bizimle paylaşabilirsiniz. Geri bildirimleriniz bu yolculuğun devamı için yolumuzu da aydınlatan bir ışık olurken, dostlarınıza tavsiyeleriniz ise çalışmamıza canlılık kazandıracaktır. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüceti alemini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz.
Sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizde varlık aleminde hikmet ve adaleti, doğa düzeninde yaşanan afetlerin doğurduğu sonuçlarını ele almak istiyoruz. Hatırlanacağı üzere Yüce Allah'ın sıfatlarıyla ilgili olarak ilahi adalet meselesini ele almıştık. Geçen bölümde doğal afetlere işaret etmiştik. Ayrıca eğer dünya adalet ve hikmet üzerine inşa edilmişse, neden orada bir dünyanın bir köşesinde sel, fırtına ve deprem gibi doğal afetler yaşandığı ve can ve mal kaybına yol açtığı sorusunu sormuştuk. Ve demiştik ki, bunca hadiseye rağmen varlık nizamında adalet meselesi nasıl izah edilebilir? Bu sorunun cevabında da dedik ki, gerçi doğal afetler yıkıcı ve üzücüdür. Fakat bizim zarar veya yararımızın kriteri olmaması gerekir. Aslında doğal afetleri düşünürken bu olayların sonuçlarını göz önünde bulundurmalı, böylece bu olaylardan daha iyi bir algılamaya varmalıyız.
Evet, eğer varlık aleminde yaşanan gelişmeleri daha titiz ve daha dikkatli bir bakışla irdeleyecek olursak, bu gelişmelerin bize zarar veren yönlerinin aynı zamanda veya gelecekte başkaları için yararlı olabileceği anlaşılır. Gerçekte dünyanın genel akışı, kendisi için belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi doğrultusundadır. Gerçi bu yolda bazı insanlar zarar görebilir veya başlarına herhangi bir musibet gelebilir. Bu konuda İslam düşünürü Ayetullah Musevi Lari şöyle diyor: eğer varlık aleminin sırlarını çözebilseydik, o zaman yaşanan hadiselerin öbür yüzü bize daha açık bir şekilde aşikar olabilirdi. Kuşkusuz, bugün yaşanan hadiseler geçmişte bazı sebeplerin ürünüdür ve bugün yarın yaşanacak hadiselerin sebebi olabilir. Eğer daha yüksek bir noktadan ve konumdan dünyaya bakma ve varlık aleminin sırlarını açıkça görme ve geçmişte ve gelecekte yaşanan hadiseleri değerlendirme imkanımız olsaydı, bu durumda varlık alemine hakim olan ilişkilerin adalete dayalı olduğunu anlayabilirdik. Şimdi madem karmaşık meselelerle ilgili sırları çözemediğimize göre, aceleci ve tek yanlı öngörülerden ve yargıda bulunmaktan kaçınmalıyız. Çünkü doğa özel bir hedefi gerçekleştirme peşinde olabilir ki, bunu kestirmek insan için zordur.
Gerçekte hoş olmayan olaylar hakkında yargıda bulunmak, bir yabancının bir kente gelmesine ve burada güçlü buldozerlerin bir caddenin üzerindeki binaları yıktığını fark etmesine benzer. Bu yabancı ilk bakışta bu çalışma yıkıcı ve mantıksız sanabilir. Oysa eğer iyice araştıracak olursa, belki de bu yıkımın daha iyi binalar inşa etmek amacıyla gerçekleştiğini öğrenebilir. Bu durumda bu yıkıma itiraz etmediği gibi takdir de edebilir.
Uzmanlar bazı afetlerin ve musibetlerin hoş ve makbul olmayan dış görünüşüne karşın insanları uyarma ve ikazda bulunma etkeni olabileceğini belirtiyor. Gerçekte eğer doğal afetlere ve musibetlere derinlemesine bakacak olursak, insanların başına gelen bu musibetlerin içinde bazen çok değerli nimetlerin ve deneyimlerin yer aldığını fark edebiliriz. Bir başka ifadeyle, doğal afetler ve musibetler, insanın kendi kusurlarını bulması, ıslah etmesi ve gidermesi bağlamında alarm niteliğindedir.
Tahran Radyosu.
Kanaat önderleri sürtüşme ve tezat gibi durumların tekamülün kırbacı olduğunu belirtir. Gerçekte insanın, hatta diğer mahlukların gelişme ve tekamülü karşılaşacakları zorluklara bağlıdır. Bir başka ifade ile zorluklar ve sıkıntılar insanların kişiliğinin gelişmesinde ve yücelmesinde etkilidir. Metaller kızgın ocakta erimedikçe arınmaz. İnsan da zorluklar ve sıkıntılarla mücadele etmedikçe ruhu cilalanmaz ve gelişmez. Zorluklar ve sıkıntılar insan iradesini güçlendirir ve kendini yetiştirmesine katkı sağlar. İnsanlarda Allah taleplik, insanseverlik, hoşgörü ve fedakarlık gibi insani erdem ve faziletler ancak zorluklarla mücadele sayesinde gelişebilir.
İmam Ali Aleyhisselam zorlukların arasında yetişen insanları kurak çöllerde yetişen ve büyüyen ağaçlara benzetir. Bu ağaçlar daha sağlamdır ve fırtınalara karşı daha fazla direnir. Fakat rahatına düşkün insanlar akan bir suyun yanında yeşeren ağaca benzer. Öyle ki bu ağaç sürekli akan sudan rahatça besleniyor. Fakat gövdesi daha ince ve daha dayanıksızdır. Ve en ufak bir rüzgara karşı dayanamaz ve her an kırılabilir. Gerçekte rahat yaşam ve sınırsız lezzet ve zevk insanı gevşek ve iradesiz yapar. Bol nimet içinde yaşayan ve devranın zorluklarıyla karşılaşmayan ve sıkıntı çekmeyen insanlar genellikle dayanıksız ve mutsuz insanlardır.
Varlık aleminde iyilik ve kötülük, zorluk ve kolaylık, sağlık ve hastalık, yıkım ve imar hepsi yan yanadır. Bu dünya insanın sırf refahı, huzur ve lezzeti için yaratılmamıştır. İçinde hoşluk, nahoşlukla, acı, lezzetlerle beraberdir. Bu dünyada tüm insanlar farklı derecelerde zorluklarla karşılaşır. İnsan fani dünyada hiçbir zaman mutlak refaha ermez. Esasen yaratılışın gayesi de böyle bir şey değildir. İranlı büyük düşünür Şehit Murtaza Mutahhari, İlahi Adalet adlı eserinde insan yaşamında karşılaştığı acılar ve sıkıntılar hakkında şöyle diyor. Dünya zıtlar topluluğudur. Var olmak ve yok olmak. Hayat ve memat. Beka ve fena. Sağlık ve hastalık. Gençlik ve yaşlılık. Ve sonuçta mutluluk ve mutsuzluk hepsi bir aradadır.
Bu dünyada üzücü ve acı hadiselerle ilgili ilginç bir nokta, insanın bu durumlardan bir sonraki zaferi için yararlanabilmesidir. Nitekim, geçmişte birçok kez veba ve taun gibi epidemik hastalıklar birçok insanın canını almıştır. Bu acı olaylarda epidemik bir hastalık bir diyarda birçok insanın canını alırdı ve bu da beşeriyet için bir nevi yenilgi sayılırdı. Buna karşın, bu tür ölümcül olaylar bilim adamlarını düşünmeye ve bu tür sorunlara çare bulmaya yöneltti ve sonunda bilim adamları bu tür epidemik hastalıklara sebebiyet veren mikropları keşfetti. Ardından onlarla mücadele yöntemlerini geliştirdi ve nihayetinde milyonlarca insan ölümden kurtuldu. Dolayısıyla afetlerin ve musibetlerin iki yüzü olduğu söylenebilir. Bu yüzlerden biri çekilen acı ve üzüntüdür. Ve öbür yüzü de insanın sorunlara galip gelebilmek için çare bulmasıdır. Bir başka ifadeyle insanların bilimsel başarıları başına gelen afet ve musibetlerin ürünüdür.
İslam dini de doğal afetlerden ve musibetlerden ders çıkarılmasına sık sık vurgu yapmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim her zorlukla beraber bir kolaylığın da olduğunu buyurur. Kur'an-ı Kerim'in bu ifadesine dikkatlice bakıldığında her zorluktan sonra bir kolaylık demediğini, bilakis her zorlukla beraber bir kolaylıktan söz ettiğini anlarız. Yani her zorluğun içinde bir kolaylık söz konusudur. Şehit Mutahhari bu ayetin tefsirinde şöyle diyor: tüm zorlukların ve musibetlerin içinde mutluluk ve saadet yatmaktadır. Nitekim bazen de saadetlerin içinde bedbahtlık şekillenir. Bu da bu dünyanın formülüdür. Yani nimetin nimet olması veya afetin afet olması bizim göstereceğimiz tepkiye bağlıdır.
Evet, nimetlerin hem olumlu hem de olumsuz tesiri olabilir ve bu da tamamen insanın kendisine bağlıdır. Örneğin yağmur ve ırmak insanlar için hayati nimetlerdir. Eğer insan ırmağın üzerinde bir baraj inşa ederse, biriktirdiği sudan tarım için, içmek için veya elektrik enerjisi üretmek için yararlanabilir. Fakat eğer doğal nimetlerden yararlanmak için plan yapmazsak, aynı ırmak taştığı vakit sele dönüşür ve bu nimet büyük bir afet şeklinde karşımıza çıkar, evleri ve tarlaları yıkar ve hatta insanların canını alır. Bu yüzden bu tür görece olayların varlık alemine hakim olan adalet ilkesiyle çeliştiğini düşünmemeliyiz. Çünkü alemde yaşanan her türlü olay ilahi yüce düşünceden kaynaklanır. Her akıllı insan bunca tedbiri ve hesabı görünce varlık aleminin bir bütün olarak güdümlü bir nizam olduğunu, her an tekamüle doğru ilerlediğini ve her olayın belli bir ölçüye ve mizana tabi olduğunu anlar. Bu yüzden doğal afetlerin yaratılışın kusuru ve eksiği olmadığı ve ilahi adaletle çelişmediği anlaşılır.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Su kirliliği nedir? Akan sular ve yeraltı suları nasıl kirlenir? Su kirliliği insan sağlığı ve yaşamı üzerinde nasıl etkileri vardır?
Her türlü kimyasal, fiziki veya biyolojik maddenin suyun mahiyeti ve kalitesini değiştirmesi ise su kirliliği deniliyor. Bugünkü sohbetimizde bu konuya değinmek istiyoruz.
Doğa ve çevre sağlığı dünya siyaset çevrelerinin en sıcak gündemlerinden biridir. Ve beka zarureti ise insanın bu konu üzerine önemli durması ve siyasi sosyal ciddi bir konu olarak ele alınmasına sebep olmuştur. Toprak, su, hava ve insan hayatının birbirine bağlı kollarıdır. Ve dengede tutulması gerekir, zira bir kolun mevcut armoniyi bozması toprak üzerindeki hayat felsefesinin çerçevesini karıştırır.
Günümüzde ciddi ve düşünülmesi gereken bir konu haline gelen çevre sağlığı krizi, insanın kendi çevresi ve doğasını akılsızca kullanması ve düzenine karışmasından oluşmuştur. Çevre kirliliği, insanlık uygarlığının günümüzde yaşadığı en önemli ve en zor sorunlardan biridir. Zira toprağın binlerce kilometre derinliklerinden, madenlere, yeraltı sularından, yüksekten uçan uçaklara, hatta atmosfer dışına kadar yaşamın tüm sistemini ve döngüsünü tehdit ediyor. Kirlilik çeşitli insanlar için farklı anlam taşır. Sıradan insanlar bir gaz veya kirli sudan gözlerinin yanması veya kaşınmasını kirlilik sayabilir. Fakat çevre kirliliğinin kapsamlı anlamı ise yaşadığımız ortamın bir veya birkaç kirletici maddeye bulaşarak insan, hayvan, bitki veya eserler ve binaların zararını olacak şekilde ekosistemi veya kalitesini bir süreliğine bozmasıdır. Daha sade bir ifadeyle eğer yabancı bir madde veya maddeler belirli bir yoğunlukla doğaya karşı ve dengesini bozarsa kirliliğin belirtileri görülür.
Su kirliliği küresel bir sorun olarak sürekli uluslararası sulardan sınırlar içine ve hatta yeraltı sular düzeyinde su kaynakları siyasetinin gözden geçirilmesine ihtiyacı vardır. Su kirliliği dünya çapında ölüm sebeplerinden biridir. Günde en az 14 bin kişi su kirliliği nedeniyle ölüyor. Yapılan araştırmalar 700 milyon Hindistanlının uygun ve hijyenik tuvaletten yoksun olduğunu, günde 1000 Hintli çocuğun su kirliliği hastalıklarından öldüğünü gösteriyor. Çin'de kentlerin %90'ı kirli sulardan acı çekiyor ve yaklaşık 500 milyon kişi ise sağlıklı sudan yoksundur. Dünyada su kıtlığı sorunu ile birlikte kirli sular da günümüz insanının sorunlarından biridir. Kirlenmiş olan su hiçbir araca gerek duymadan en yüzeysel denemelerle de belirlenir. Örneğin suyun tadı kötü olur. Yüksek oranda suda yaban otları yeşerir ve deniz, okyanus, nehir ve göletlerin suları kötü kokar. Fakat bariz belirtilerin ötesinde geniş çapta suları kirleten kirleticiler de vardır.
Tahran Radyosu.
Her türlü suda çözülmüş olan oksijen, her bitki veya hayvan kolonisinin hayatı için gereklidir. Söz konusu canlıların yaşamı ise suyun bu hayati maddeyi en düşük konsantrasyonda koruyabilmesine bağlıdır. Su içinde çözülmüş olan oksijen konsantrasyonu doğal yaşam için gereken düzeyin altına düştüğü zaman kirlenmiş olur. Su hastalıklara sebep olan, hayatı tehlikeye sokan mikroorganizmaları içinde barındırma potansiyeline sahiptir. Hastalığa sebep olan mikroplar suyun tümüne bulaşır ve bağırsakta tifo, kanlı ishal, kolera ve paratifoid gibi hastalıklara sebep olur. Tarihi açıdan suların kirlenmesini kontrol etmek için başlıca sebep suyun ürettiği hastalıkları engellemektir. Kirli suların insanda sebep olduğu hastalıkların başında ateş veya kusma olarak bilinen parazit hastalıklarıdır. Kurtlar ve Ascaris kamçı kurdu, kanca kurdu yumurtaları, kolera ve viral hastalıklar. Maalesef 2. Dünya Savaşı ardından dünyada kimyasal organik bileşiklerin üretimi önemli oranda arttı.
Söz konusu bileşikleri yanıcı maddeler, plastikler, yumuşatıcılar, lifler, alastomerler, çözücüler, deterjanlar, boyalar, pestisitler, gıda katkı maddeleri ve ilaçlardır. Ve aralarında ise deterjanlar ve pestisitler hepsinden daha önemlidir.
Suyu kirletenlerin bir başka grubu ise mineral tuzlar ve mineral asitler ve metal bileşiklerdir. Bu kirleticilerin suda varlığı ise asidiklik, tuzluluk ve suyun toksisitesine sebep olur. Su asiditesini artırmanın en önemli kaynakları ise maden drenajı ve asit yağmurlarıdır. Suyun tuzluluğu ise normal yöntemlerle belirlenemez. Fakat dünyada okyanuslar ve denizlerin yaklaşık %79'u ise tuzlu sulardadır. Ve geri kalan %3'lük bölüm ise tatlı su kaynaklarıdır. Çeşitli mineral bileşiklerin toksik özelliği ise özellikle ağır metallerde yıllardan beri bilinmektedir. Bazı bileşikler ise olumlu özelliklere sahiptirler, öyle ki sürekli üretilirler. Fakat çevredeki en zehirlileri ise cıva, kurşun, kadmiyum, krom ve nikel içeriyorlar. Bu metaller canlıların vücudunda birikir ve uzun vadede toksik olarak çalışır.
Sedimentlar ise doğal olarak erozyon sayesinde oluşan diğer kirlilik kaynağıdır. Sedimentlar zaman aşımı ile yüzeysel suların geniş çapta kirlenmesine neden olurlar. Sedimentların zararlı etkilerinden nehirler, limanlar, kanallar ve su depolarının dolmasına ve taşmasına, su canlılarının yaşam ortamını daraltarak yok olmasına, ışığın suyun içine sızmasını engellemesine ve dolayısıyla suda yaşayan bitkilerin fotosentez işleminin azalmasına ve suyun arıtılması için büyük masrafların yapılmasına değinebiliriz. Sıcaklık birçoklar açısından bir kirletici veya en azından kimyasal bulaşıcı bir faktör değildir. Gerçi vücut suyunun ısısının artması birçok kimyasal kirleticinin etkileri kadar zararlı sonuçları vardır. Her kimyasal tepkinin hızı 10 derecelik ısının artması yaklaşık 2 kat artıyor. Kirlenmiş sıcak sularda ise balıklar daha fazla nefes almaları nedeniyle daha fazla oksijene ihtiyaç duyarlar.
Soğuk suların çeşitli kullanım alanları için klorlanması sonucu kirlenmesi ise su canlılarından birçoklarını hayatlarını tehlikeye atıyor. Bu işlem bakterilerin üremesini engellemek için yapılır. Fakat klor canlıları da etkiliyor ve bazı ekosistemlerde büyük önem taşıyan mikroorganizmaların da yok olmasına sebep oluyor. Suların en önemli kirleticileri arasında atık sular ve fosfat ile nitrat içeren kimyasal gübreler yer alıyor. Söz konusu kirleticilerin yüksek oranda olması, yosunlar ve diğer su canlılarının uyarılması ve hızlı ve kontrolsüz üremelerine sebep oluyor. Söz konusu canlıların aşırı üremesi ve çoğalması ise suyun pelteleşmesi ve deniz yollarını kapatmasına, üstelik tüm oksijenin ise tükenmesine sebep oluyor. Bu canlıların çoğalması sudaki oksijenin azalmasına ve balık ile omurgasız su canlıların hayatının tehlikeye düşmesine sebep oluyor. Nehirler, göller ve diğer su kaynaklarını kirletenlerden bir diğeri ise sedimanlar ve organik maddelerdir. Sedimanlar suya karışınca balıklara sorun yaşatıyor ve suların derinliğini azaltıyor. Organik maddeler ise atık sulardan akan sulara karışıyor. Sudaki bakteri ve tek hücreler organik maddelerce ayrışınca suda çözülen tüm oksijen de ayrışır. Bu şartlarda sığ sularda yaşayan balıklar ise hayatlarına devam edemezler. Bu su canlıları ise yaşamak için daha fazla oksijene ihtiyaçları vardır. Bu yüzden böyle bir olay meydana gelince su canlılarının gıda zinciri koparak sorun yaşanıyor. Su kirliliği birçok hastalığa sebep oluyor ve insan hatta eğer direkt kirli su kullanmasa bile kirli sularda yaşayan canlılardan beslendiği için tehlikeli hastalıklara yakalanabilir. Sanayi ürünlerinden kaynaklanan
civa ve kurşun gibi ağır metaller su canlılarının zehirlenmesine sebep oluyor ve eğer insan da bu şekilde kirlenen balıklardan beslenirse büyüme hızında düşüş, kanser, sinir hastalıkları, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve bastırılması, yoğun zehirlenme, kısırlık ve sorunlu bebeklerin doğması gibi hastalıklara yakalanır.
Mikrobik kirleticiler de tifo, kolera ve bebek ölümlerine sebep olur. Ayrıca su kirliliği sonucu asit yağmurları ise ormanlar, göletler, köprüler, barajlar ve tarihi eserlerin ayrıca binaların dış cephelerinin bozulmasına neden olur. Önemli olan konu ise su kirliliği tüm şekilleri ile gelişmekte olan ülkelerde gelişmiş ülkelere nazaran daha fazla yıkıcı eserlere sahip olmasıdır. Zira gelişmiş ülkeler daha yavaş bir hızla sanayileşmeye doğru yol alıyor. Böylece muhtemelen ortaya çıkan kirlilikler ile mücadele fırsatları olmuştur. Fakat gelişmekte olan ülkeler daha hızlı sanayileşme sürecine girdikleri için kirlenmelere karşı mücadele fırsatları olamamıştır. Bu yüzden gelişmekte olan ülkelerin bir an önce ve hızlıca su kirliliği üzerine odaklanarak daha fazla hasarın yaşanmasını önlemeleri gerekiyor.
Değerli dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tarhan Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Namaz, İslam dininde en yüce ve en önemli ibadetlerden biridir. İbadet, ya sözle ya da amelle yerine getirilen bir fiildir ve namazda her iki fiil bir arada söz konusudur. Namaza durduğumuz vakit, hamd ve sure okuduğumuzda yine rükû ve secde veya teşehhüd amelinde zikir söylediğimiz vakit sözlü ibadeti yerine getirmiş oluruz. Ancak namaza durmak, kıyam, rükû ve secdeye kapılmak hepsi amelle ibadet sayılır. Bu yüzden İslam peygamberi namaz İslam'ın zirvesi anlamındadır diye buyurmuştur. Yine ünlü bir hadiste Hazreti Ali aleyhisselamın şerefli ömrünün son anlarında şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah için, Allah için namaz hakkındı. Çünkü sizin dininizin sütunudur.
İmam Bagır aleyhisselam bu benzetmeyi şöyle açıklamıştır. Namaz dinin sütunudur. Bir çadırın direği gibi eğer ayakta dimdik durursa, kazıklar ve ipler ona bağlı, sapasağlam yerinde durur. Ancak direk eğildiği veya kırıldığı vakit bunlardan hiçbiri yerinde kalmaz. Dolayısıyla eğer kulla Allah arasında namaz ibadetiyle kurulan irtibat kesilecek olursa, diğer amellerin ve ibadetlerin hiçbir faydası yoktur.
Namaz, insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandıran bir ibadettir. Çünkü namaz, insanda ihlas ruhunu canlandırır. Bir hadiste İmam Sadık aleyhisselam'dan şöyle okumaktayız. Kıyamet gününde kullardan hesabı sorulan ilk mesele namazdır. Eğer kabul görürse diğer amellerin hesabı da kabul edilir. Eğer reddedilirse diğer ameller de reddedilmiş olur. Belki bu yüzdendir ki namaz kulun Yaradan'la en iyi irtibat yoludur. Eğer doğru biçimde bu yol kat edilir ve yerine getirilirse kulun Allah katına yakınlaşmasına ve ibadetinde ihlasa vesile olur. Ve diğer amellerin de kabul görmesine yardımcı olur. Aksi takdirde diğer amelleri de itibarını kaybeder.
Ankebut suresinin 45. ayetinde namazın insanları çirkin amellerden alıkoyduğu buyurulmuştur. Namaz insanlara en güçlü caydırıcı gücü, yani Allah'ı ve Mad'ı hatırlattığı için günahlardan ve münkirlerden uzaklaştırıcı etkisi vardır. Namaza duran insan tekbir diyor ve Yüce Allah'ın her şeyden üstün olduğunu itiraf ediyor ve ardından onun nimetlerini hatırlayarak Rabbine hamd ve dua ediyor. Kuşkusuz bu ameller namaza duran insanın kalbini ve ruhunu Hakk'a doğru yürüme ve pak olma hissiyle aydınlatır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinin 45. ayetinin devamında Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir şeklinde buyurur. Gerçekte Yüce Allah ayetin bir bölümünde çok önemli bir meseleyi beyan ediyor. O da şu ki Allah'ı anmak her türlü hayır ve saadetin vesilesidir. Gerçekte insanı her türlü münkirden ve günahtan alıkoyan da Allah'ı anmak ve zikretmektir. Her namaz ibadet açısından en mükemmel ve en yüce ibadet olmakla beraber fuhuş ve münkiri de önleyici etkiye sahiptir. Rivayetlere göre bir gün Medine halkından bir genç İslam peygamberi ile birlikte namaz kılar. Aynı zamanda günah da işler. Bu durum İslam peygamberine bildirildi. O hazret şöyle karşılık verdi. Bir gün namazı onu günahtan alıkoyacaktır. Bir süre sonra o genç tevbe etti.
Namazın doğruluğuna vesile olan şartlardan başka, namazın yüceliğine ve kemale ermesine katkı sağlayan bir dizi şartlar daha söz konusudur. Namazın kemal derecesine erme şartlarından biri, namazın içeriğinden başka iç ve dış paklıktır. Çünkü bilindiği üzere namaz kılınan mekan, namaz kılan insanın giysileri, üzerinde namaz kılınan halı, abdest alınan su ve hatta abdest alınan mekan temiz olmalı, gasp edilmiş mekan olmamalı ve başkalarının hakkına taciz edilerek elde edilmemiş olmalıdır. Namaz kılan insan başkalarına zulümden, az satmaktan, rüşvet almaktan ve haram kazançtan uzak durmalıdır. Bu yüzden namazın 5 vakit kılınması başkalarının hakkına uyuma çağrısı gibidir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Namazının kabul edilip edilmediğini bilmek isteyen kimse, kıldığı namazların onu çirkinliklerden ve kötülüklerden uzak tutup tutmadığına bakması gerekir.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Thank you.